Ayrım 75, sayfa 637, 60. kısım. Nöbetçiler arabayı görmeden önce sesini duydular. İçlerinden biri yeşile boyalı demir kapıdaki deliği açtı. Dışarıda yağan kara baktı. Beyaz duvarın ötesinden farlar gözüktü. BMW'ye kapıya yanaşıp farlarını söndürünce gözetleme kulesindeki güçlü ışık yandı. Çevreyi güçlü bir aydınlık kapladı. Nöbetçi kapının içindeki küçük kapıyı açıp dışarı çıkmadan önce elindeki listeyle arabanın plakasını karşılaştırdı. Sonra BMW'ye yaklaştı. Arabadaki kurşun delikleri, arka camın parçalanmış olması gözünden kaçmamıştı. Kağıtlar. Üniformalı KGB binbaşısı eldivenli eliyle camı açtı, kağıtlarını uzatırken gülümsedi. Binbaşı Lukin, bekleniyorum. Arabanız sanki savaştan çıkmış gibi. Bakın, bunda haklısınız. Nöbetçi kimliği inceledi, sonra yakından binbaşının yüzüne baktı. Araba anahtarları yoldaş. Binbaşı anahtarları uzattı. Nöbetçi elindeki feneri yakıp arkaya dolandı, bagajı açtı. Birkaç saniye sonra bagajı kapadı, feneri arabanın içine tuttu. Arka koltuğa uzanmış cesedi görünce dehşetle geriledi. Ne oluyor? Dedi. Binbaşı sırıttı. Eğer nöbetçi subayını ararsan her şeyin yolunda olduğunu görürsün. İğrenerek arkadaki cesede bir göz attı. İkinci kısım tarafından yakalanmış bir Amerikalı düşman ajanı. Stalin yolda Şerif'in cesedini görmek istedi. Onun için fazla sallanma. Nöbetçi kendini toparlamaya çalıştı, sonra titrek bir sesle. Burada bekle, dedi. Küçük kapıdan içeri girdi. Silenski bir sahra telefonunun maniple sesini duydu. Nöbetçi birkaç dakika sonra göründü. Arka koltuktaki cesede yan gözle bakarak Silenski'ye kağıtlarını uzattı. Anlaşılan iş başındasınız binbaşı yoldaş. Daçanın yanına varana kadar yarım kilometre bu yolu izleyin. Ana girişi görene kadar da durmayın. Nöbetçi küçük kapıdan içeri girerken Silenski motoru çalıştırdı, farlarını yaktı. Yeşil kapının kanatları esner gibi açıldı. Girişin hemen yanında, elleri tetikte, kasketleri mavi bantlı 8 seçkin Kremlin muhafızı duruyordu. Arabanın farları kapının gerisindeki ağaçları aydınlattı. Ağaçların arasından kıvrıla kıvrıla giden dar yolun üzerindeki karlar temizlenmiş, yolun iki yanına yığılmıştı. Ağaçların arasında da Kremlin muhafızlarının gölgelerini gördü. Tasmalarla gezdirdikleri kurt köpekleriyle ormanda devriye geziyorlardı. Silenski arabayı vitese takıp ayağını debriyajdan çekti, alnındaki teri sildi. Araba ilerlerken arka koltuktaki cesede bakan askerlerin gözündeki şaşkınlığı gördü. Daça'nın girişine doğru ilerlerken soluk granitten yapılmış, Boston'daki malikanelere benzeyen iki katlı büyük bir bina gördü. Duvarları kaplayan sarmaşıkların dalları ölü parmaklara benziyordu. Alt katların ışıkları yanıyor, bahçedeki beyazlığı aydınlatıyordu. Solda biraz ötede küçük bir ahşap kulübe vardı. Kulübenin soğan biçimi kubbesinden buz sarkıtlar iniyordu. Silenski BMW'nin motorunu durdurup arabadan inmeden önce alnındaki teri sildi. O sırada Daça'nın çift kanatlı meşe kapısının arkasından iki Kremlin muhafızı çıktı. Onların arkasında aydınlık kapı eşiğinde iri yarı bir muhafız albayı duruyordu. 2 metreye yakın vücudunun her tarafının kaslarla kaplı olduğu belliydi. Kusursuz üniformasının altındaki parlak çizmeleri göz kamaştırır gibiydi. Elleri belinde, Silenski'ye bir süre kuşkuyla baktı, sonra arabaya doğru yürüdü. ''Binbaşı Lukin değil mi?'' Silenski albayı selamladı, o da selama kusursuz bir karşılık verdi. Albay BMW'deki hasara baktı, sonra soru dolu bakışlarını Silenski'ye çevirdi. ''Albay Zinyatin, güvenlik başkanı, kağıtlarınız lütfen.'' ''Kapıda kontrol edilmişlerdi efendim.'' Albay soğukça gülümsedi. Şimdi bir daha kontrol edecekler. Yeterince dikkatli olmayız değil mi? Ben Stalin yoldaşın kişisel güvenliğinden sorumlu nöbetçi subayım. Benim iznim olmadan kimse içeri giremez. Elini karanlıkla uzattı. Silenski kağıtlarını verdi. Albay kağıtları büyük bir dikkatle inceledi. Gözleri fotoğraftan Silenski'nin yüzüne gidip geldi. Kimlik kartındaki damgaya baktı. Sonra baskılı bölümlerde parmağını gezdirdi. Sonra gözü Silenski'nin elindeki eldivene takıldı. Bir şey düşünüyor gibi bir an tereddüt etti. Sonra usulca kağıtları uzatıp arabanın içine baktı. ''Pek keyif verici bir görüntü değil, albay yoldaş.'' dedi Silenski. Bir Amerikan ajanı BMW'deki kurşun deliklerini gösterdi. Güçlü bir düşman olduğunu kanıtladı. Maalesef onu diri yakalayamadım. ''Duydum. Öyleyse Stalin yoldaşın cesedi görmek istediğinden de haberiniz vardır kuşkusuz.'' Alba ifadesiz gözlerini Silenski'ye çevirdi. Sonra arabanın kapısını açıp Messi'nin çenesini tuttu. Cansız gözlere baktı. Kesinlikle ölmüş olduğunu göreceksiniz efendim. Komik olmaya çalışma Lukin. Kör değilim. Albay arkasına dönmeden önce cesede bir daha baktı. Cesedi içeri almak gerekeceğini sanmıyorum. Stalin yoldaşı Amerikalının öldüğünü söyleyince bana inanacaktır. Kuru kuru tebessüm etti. Eğer hala emin olmazsa cesedi ona ben götürürüm. Sizi kutlamamam için bir neden kalmadı öyleyse Lukin. Teşekkür ederim efendim. Albayın tebessümü yerini buz gibi bir bakışa bıraktı. Bir şey daha var. Yoldaş, silahın. Kurallar ziyaretçilerin Kuntsevo'ya silahla girmelerini yasaklıyor. Albay elini uzattı. Silenski tereddüt etti. Sonra Tokarev'i kılıfından çıkarıp albaya verdi. Şimdi peşimden gel. Stalin yoldaş seni bekliyor. Cilalı meşe kapı ses çıkarmadan menteşelerin üzerinde döndü. İçeriye önce albay girdi. Silenski albayın peşinden gözlerini kamaştıran bir odaya girdi. Bir köşede büyük bir odun ateşi yanıyor. Ortada da çevresinde 10-15 iskemle ile büyük bir ceviz masa görünüyordu. Tavandan sarkan süslü avizenin kristalleri pırıl pırıldı. Işığıyla bütün odayı aydınlatıyordu. Yaldızlı duvarlara değerli goblenler asılmış, yerler pahalı buhara halılarıyla kaplanmıştı. Masanın ucunda duran adam, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri, Sovyetler Birliği ordularının başkomutanı Yosif Vissarionovich Djugashvili'ydi. Diğer bir anlatımla Yosif Stalin. Bir elinde piposu, ötekinde de bir bardak vardı. Yanında, masanın üstünde yarısı boşalmış bir vodka şişesi duruyordu. Düz bir gri üniforma giymiş, çiçek bozuğu yüzünün tepesindeki kır saçları arkaya taranmıştı. Ağzı posbıyığının altında gizlenmişti sanki. Islak gri gözleri dikkatle ziyaretçilere döndü. Albay yanına yaklaştı, kulağına bir şeyler fısıldadı. Birkaç saniye sonra albay geri çekilmişti. Stalin piposuyla bardağını masanın üzerine bıraktı, işaret parmağını büküp seslendi. Binbaşı Lukin yoldaş, buraya gel. Slenski ilerlerken Stalin albaya döndü. Bizi yalnız bırak Zinyatin. Albay tereddüt eder gibi oldu. Kuşkulu gözleri Slenski'yi bir kez daha tepeden tırnağa inceledi. Sonra selam verip çıktı. Çıkarken de kapıyı usulca kapadı. Stalin'in bıyığı hafif bir tebessümle kalktı. Oysa gözleri hala buz gibiydi. Yaklaş binbaşı, seni yakından göreyim. Sesi ağzında yuvarlanır gibiydi. Sağ elinin parmaklarını oynatıyordu. Silenski hareketsiz ve çolak sol kolunu fark etti. Adamın vücut kokusunu duyabilecek kadar yaklaştı. Alkol ve tütün karışımı güçlü bir koku. Epey içmişti, bu açıkça görülüyordu. Stalin birden eğildi, Silenski'yi iki yanağından öptü. Geriye bir adım atarken Silenski'nin yüzünü inceliyordu. Bir an kuşkulu gözlerle baktı, sonra "Demek Amerikalının cesedini getirdin," dedi. "Evet Stalin yoldaş. Ya kadın?" "Lefortovo hapishanesinde kilit altında." Gri gözler soğukça gülümsedi. "Beklediğimden de iyi binbaşı Lukin. Seni kutlarım. Şerefe kadeh kaldıracağız." "Teşekkür ederim yoldaş." Stalin kaşları çatıldı. "Israr ediyorum. Kimse Stalin'le karşılıklı içmeyi reddedemez." Yaşlı adam sendeleyerek içki tepsisine doğru yürüdü. Bir kadehe vodka doldurdu. Geri geldi. Kadehi Silenski'ye uzattı. Masanın üzerinden kendi bardağını aldı. Başarına içiyorum Lukin yoldaş, başarına ve terfine. Teşekkürlerime ve söz verdiğim ödüle hak kazandın. Bu andan itibaren albaysın. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Stalin yoldaş. Belki ama ben biliyorum. Eğer bütün subaylarım senin kadar yetenekli olsaydı. İç Lukin, bu en iyi Ermenistan vodkası. Silenski bardağını kaldırıp bir yudum aldı. Stalin içkisini bir dikişte bitirdi, bardağını bırakıp masanın çevresinde yürüdü. Silenski'ye kuşkuyla bakıyordu. ''Biliyor musun, beni rahatsız eden bir şey var.'' Stalin yoldaş, ''Belki küçük bir şey ama önemli. Protokole uygun davranıp Beria yoldaşa buraya geldiğini söylemeye gerek duymadın. Hatta Amerikalının yakalandığını bile bildirmedin. Biraz önce onunla telefonla konuştum. Başarına o da benim kadar şaşırdı. Dediklerine göre telefonlarına çıkmamış.'' Hatta subaylarından birinin Albay Rumulka'nın görevini yerine getirmesini engellemişsin. Davranışlarının alışılmışın dışında olduğunu düşünüyor Beria yoldaş. Ben de katılıyorum. Aslında ben senin telefonundan söz etmeden önce Beria yoldaş tutuklanmanı istiyordu. Biraz sonra seninle karşılaşmak için burada olacak. Kadını ondan uzak tuttuğunu iddia ediyor. Soğuk gözlerle Silaski'ye baktı. Bütün bunlar neden Lukin? Bütün onuru kendine mi saklamak istiyorsun? Yoksa gizlediğin bir şey mi var? Stalin yoldaş kendisinden bir şeyler saklanmasından hoşlanmaz. Silaski bardağını özenle masanın üzerine bıraktı. Sizinle özel olarak konuşmak istediğim bir konu var. Amerikalı pilotla ilgili. Sadece sizin duymanız gerektiğine inandığım çok önemli bilgiler var elimde. Kırçıl kaşlar biraz kalktı. Peki neymiş bu bilgiler? Slenski deri eldivenini çıkardı. Elinde nakat vardı. Horozu kaldırırken belli belirsiz bir tıkırtı duyuldu. Sonra tabancayı Stalin'in kafasına doğrulttu. Yaşlı adamın gözleri dehşetle büyürken Slenski öne eğilip fısıldadı. Hoşuna gidecek bir şey değil ama dinleyeceksin. Yoksa beynini uçururum. Otur. Sağdaki iskemleye. Sakın bir ses çıkarma. Çıkarırsan ölürsün. Stalin'in yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Bütün bunlar ne demek oluyor? Otur. Yoksa hemen burada beynine kurşunu yersin. Stalin sallanarak iskemleye çöktü. Slenski subay şapkasını çıkardı. Stalin şaşkınlıkla önce yüzüne sonra da eldivensiz eline baktı. Sen Lukin değilsin. Kimsin? Ne istiyorsun? İlk iki sorunun cevabının artık açık olması gerekir. Üçüncü soruna gelince seni istiyorum. Donup kalan Stalin'in yüzünde korkunun ürkütücü görüntüsü vardı. Sanki içkinin etkisi geçmiş, her şeyi bütün çıplaklığıyla gözlerin önüne serilmişti. Slenski'nin gülümsemesi kanını dondurdu. Ama önce yoldaş sana bir hikaye anlatacağım. Lukin gözlerini sığınağın dondurucu karanlığına açtı, şiddetle ürperdi. Soğuk iliklerine işliyor, beyni zonkluyordu. Hayır anlamında başını salladı, kafasının içinde milyonlarca yıldız yanıp söndü. Kendini toparlamadan önce birkaç dakika oturdu, ensesini ovuşturdu, ayağa kalkacak gücü bulana kadar bekledi. Dayanacak nemli bir duvar görüp sallanarak ayağa kalktığında çevresindeki çöplerin kokusunu duydu. Sığınağın dışında yağan karı gördü. Beynindeki zonklamanın geçmesi birkaç dakikasını aldı. Sonra yıkılmamaya çalışarak sığınağın kapısından çıktı, basamakları tırmandı. Acıdan gözlerini kırpıştırıyor, derin nefes almaya çalışırken ağzından çıkan buhardan önünü göremeyecek gibi oluyordu. Nerede olduğunu, başından geçenleri hatırladı. Sonra içinden kıyamet koptu. Yüreğe hızla çarpmaya başladı. Ne zamandan beri baygındı. Saatine baktı. Karanlıkta gözlerini kadrana dikip görmeye çabaladı. Biri 20 geçiyor. 5 dakikadan biraz uzun bir süre baygın kalmış olmalıydı. Sonra birden kamyoneti hatırladı. Yarım kilometre ötede. Koşabilse 5 dakika. Gözlerinin önüne Nadia'nın yüzü geldi. Kederlendi. Yine de duygularını kovmaya çalıştı. Sadece öfkesine yol verdi. Güçlü öfkesine ve öç alma isteğine ne yapacağını biliyordu. Artık kimse onu kandıramayacak, bu anı elinden alamayacaktı. Hala Stalin'in daçasına gidecek zamanı vardı. Çılgınca anahtarları aradı, buldu. Ağaçların arasından yola doğru koşmaya başladı. Babamın adı İlya Ivan Stevanoviç'ti. Bu adı hatırlıyor musun? Stalin hayır anlamında başını salladı. Hayır, bir daha düşün. Bir yerdeki saatin tıkırtıları duyuruluyordu. Sonra meşe kapıların ardından alçak bir ses yükseldi. Topuk sesleri yaklaştı, uzaklaşıp kayboldu. Stalin'in endişeli gözleri kapıya gidip geldi. Onu hatırlamıyorum. Slenski, Nagat'ın namlusunu Stalin'in şakağına dayadı. Düşün. Ben neden söz ettiğini bilmiyorum. Yuri Lukin benim kardeşim. İlya Ivan Stanovich de babamızdı. Onu sen öldürdün, karısını da. Bir de kızını, kız kardeşimizi. Hepsini öldürdün, bütün ailemizi. Slenski nefretle Stalin'in korku dolu gözlerine baktı. Bizleri öldürmekten de vazgeçmedin. Kardeşimi bana karşı kışkırttın. Hayır, yanılıyorsun. Bunu kim söyledi? Benim sorumlu olduğumu kim söyledi? Yalan bunlar. Yaşlı adam titrek elini ceketinin yakasına götürdü. Slenski eline bir tokat attı. Bir daha hareket edersen ölürsün. Dışarıda rüzgar çığlıklar kopardı. Pencereleri zangırdattı. Stalin'in yüzünde ter damlacıkları göründü. Kısa kısa, kesik kesik nefes alıyordu. Biraz su, lütfen. Ötedeki içki masasının üzerinde kristal bir sürahide su vardı ama Slenski oralı olmadı. Öyleyse sana sözünü ettiğin yalanları hatırlatayım. Babam köy doktoruydu. Smolensk'te yaşıyorduk. Bir gün gizli bir polis köye geldi. O yazın ürününü istediler. Kulak savaşı dönemiydi. Her yerde açlık vardı. Senin isteyerek, bilerek neden olduğun bir açlık. Köylülerin elinde ancak çocuklarına yetecek ürün vardı. Köylüler açlık çekmeye başlamıştı bile. Sıska vücutlu erkekler, kadınlar, çocuklar, hepsi ölüyordu. Köylüler ürünlerini vermeyi reddettiler. Karşılık olarak köyün erkeklerinden yarısı kurşuna dizildi. Ürünlerine el kondu. Yiyecek bir şey kalmamıştı. Kadınlarla çocuklar açlıktan ölmeye başladı. Babam kurtulmuştu ama Stalin yoldaşın onun köyüne böyle bir şey yapılmasına izin vereceğine inanamıyordu. Bir şeyler yapmaya karar verdi. Silenski Jack'in cebinden dosyayı çıkarıp masanın üstüne bıraktı. Aç. Aç ve oku. Stalin tereddüt ettiğini görünce yineledi. Dosyayı aç. Stalin titreyen eliyle dosyayı açtı, kağıtlara, fotoğraflara baktı, sonra başını kaldırdı. Bu adamı hatırlamıyorum. Bu gördüklerim benim dosyamdaydı. Kardeşimi bana karşı kışkırtmadan önce bunları okudun. Stalin yutkundu, yüzü kireç gibiydi. Aileme ne olduğunu hatırlamanı istiyorum, dedi Slansky. Sana hatırlatayım. İlya Ivan Stepanovich, babam. Bölge komiserine gidip Stalin'le konuşmak istediğini, kendi köyünde Stalin adına yapılanları şikayet edeceğini söyledi. Bir vatandaş olarak buna hakkı vardı. Ona bir kağıtla bir kalem verdiler. Dilekçesini yazmasını, yazdıklarının Moskova'ya iletileceğini söylediler. Köyünde olanları yazdı. Yapılanlardan iğrendiğini, partiden istifa ettiğini belirtti. Sen mektubu okudun ama babamın beklediği cevabı vermedin. Onu bir hain olarak ölüme mahkum ettin. Gizli polis yine geldi. Başlarına bela olan o doktoru kurşuna dizmek yerine daha ilginç bir şeyler yapmak istediler. İlaçlarından birini, adrenalili, öldürücü dozda kanına şırınga ederlerken karısına da izlettiler. Yüksek dozda adrenalin vücutta ne etki yapar bilir misin? Güzel bir ölüm değildir. Yürek hızla çarpar. Vücut güçten düşüp titrer. Ciğerler şişer, mide bulanır. Yüksek dozda adrenalin beyin damarlarını çatlatabilir. Yine de ölüm yavaş olur. Babamınki de öyle oldu. Annemi babamın ölümünü izlemeye zorladılar. Sonra da tecavüz ettiler. Hepsi. Sonunda biri acıyıp bir kurşun sıktı. Yine ölmedi. Onu orada bıraktılar. Yarası kanadı. Ölümü saatler sürdü. Bütün bunları duydum. Çünkü adamlardan biri beni yan odada tutuyordu. Çığlıklarını duydum. Sonra ölmesini gördüm. Ondan sonra olanların hepsi bu dosyada. Bunları biliyorsun, değil mi? Yuri Lukin'i seçerken de biliyordun. Onu seçtin çünkü onun beni öldürmesi senin sapık şakalarından biri olacaktı. Kurbanlarına bakıp bir kere daha gülecektin. Silenski eğildi, gözleri yaşlı, konuşması bir fısıltıydı. Babamı hatırlamadığını söylüyorsun ama hatırlayacaksın. İlya Ivan Stepanovich. Bu ismi unutma. Haykırarak cehenneme gitmeden önce duyacağın son isim bu olacak. Silenski nakatı masanın üzerine bıraktı, cebinden bir şırınga çıkardı. Bir parmak hareketiyle iğnenin ucundaki tıpayı attı, şırınga doluydu. Saf adrenalin, şimdi seni aynı babamı öldürttüğün gibi öldüreceğim. Silenski yaklaşırken yaşlı adam kalktı, bir boğa gibi saldırdı. Hayır! Stalin nakata yapıştı, silah patladı. Kurşun sesi odada yankılanırken Silenski ensesine elinin keskin tarafıyla vurdu, tekrar iskemleye çökertti. Sonra her şey sanki bir anda oldu. Daça karıştı, her yerden çığlıklar duyuldu. Kapılar açıldı, önce iri yarı albay girdi. Çılgın bir hayvan gibi odanın ortasına atıldı. Çevresine dehşetle baktı. Silenski iğneyi Stalin'in ensesine batırdı, pistonu bastı. Bu babam için. Sonra nakatı kaldırdı, namlu Stalin'in şakağına dayandı. Bu da annemle kız kardeşim için. Nagant patladı, Stalin'in kafası geriye haykıldı. Stalin'in kafası geriye kaykıldı. Albay bir çılgın gibi silahını çıkarmaya uğraşırken şaşkın gözlerle binbaşının ölüme gülümsemesini, Dagat'ı kendine çevirip namluyu ağzına almasını izledi. Dagant bir kez daha patladı. Emka'nın silecekleri yağan karı silmekte yetersizdi. Daça'nın girişine 100 metre kala Lukin canavar düdüklerini duydu. Yüreği yırtılır gibi oldu. Siren sesi, acı çeken binlerce hayvanın çığlığı gibi ormanın üzerinde asılı kaldı. Lambalar yandı, ağaçların arası aydınlandı, karanlık çekildi, karla kaplı kayınlar gümüşümsü bir renge büründü. Köpekler havladı, her yerden emirler duyuldu. Orman sanki ses ve ışıkla canlanmıştı. Lukin ön camdan baktı, uzakta Daça'nın yeşil kapısını, ağaçların arasında dans eden ışıkları gördü, düdükleri duydu. Emka'yı yavaşlattı. Sağda dar bir patika vardı. Oraya sapıp motoru durdurdu. Vücudu inanılmayacak kadar şiddetle titriyordu. Çok geç kalmıştı. Boğazında bir şeylerin düğümlendiğini hissetti. Boğulur gibi oldu. Sendeleyerek arabadan çıktı. Ciğerlerini havayla doldurdu. Sonra dizlerinin üzerine çöküp kustu. Donmuş ormanda uzun bir süre dizüstü kaldı. Ağaçların arasından gelen canavar düdüklerini, insan seslerini duymuyordu bile. Tek duyduğu kendi hıçkırıkları ve yüreğinin çarpıntısıydı. Acı ve keder benliğini kapladı. Zaman durdu. Sanki kafasının içindeki baraj yıkılmıştı. Sonunda. Sonunda içinden çok derinlerden bir ses yükseldi. Mişa. O ses sonsuza dek, o ses sonsuza dek beyaz karanlığın tepesinde asılı kalacak gibiydi. Ayrım sonu. Sayfa 647.